şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyunu yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Yeni Şeyler rehberinden herkese merhaba, ben Serhat Ayan. Efendim, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya varlıkları üzerinden. Depremlerin etkisi hayatımızdan geçmedi, geçmeyecek. Umarım akıllı bir şekilde bu konuya yaklaşıp hep birlikte ülkece çözeriz. Hep birlikte anahtar kelime. Evet, şimdi bu konuyu farklı yönleriyle ele alacağız programımız boyunca. Hattımızda çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Havva Kök Arslan hattımızda. Merhabalar Sayın Hocam.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim. Hocam, şimdi biz 1999 depreminde yaşı yetenler göreceklerdir. Tam böyle Yunanistan'la ilişkilerimizin çok gerildiği zamanlardı. Hatta işte adalar krizinin yaşandığı, işte bizim ne bileyim neredeyse askeri müdahaleye kadar gidecek eylemlerimizin yapıldığı zamanlardı. Fakat o sıralarda bir deprem oldu ve onlardan bize yardımlar geldi, kan geldi vesaireler oldu. Ve bir anda ülke ilişkileri bir yerden başka bir yere doğru gitti. Depremin böyle bir birleştirici unsuru var sanki. Ne dersiniz?
Tabii depremin birleştirici bir unsuru var. Çünkü depremin insani boyutu var. İlk başlarda yani sağlıklı insan olarak, sağlıklı her toplum gibi başka bir ülkenin toplumuna, insanlarına bir felaket geldiği zaman ilk başta üzüntü belirtilir ve o ülkeyle olan gerilim bir nebze düşer. Ama bu uzun vadede ilişkilerin otomatik olarak barışa çevrileceği anlamına gelmez tabii ki. Bu geçici bir şeydir. Yunanistan'da da öyle oldu. Yunanistan tabii çok ilginç, yani çok değişik bir vaka. Çünkü Yunanistan Bulgaristan'dan çok farklı olarak, mesela İran'dan çok farklı olarak Yunan halkı gerçekten bize çok yakın bir tepki veriyor. Nasıl oluyorsa zamanda bu Avrupa Birliği'nin de belki etkisiyle bir türlü ilişkilerimiz düzelmiyor. Yani onun analizini başka yapmak lazım. Ama şunu demek istiyorum. Bir felaketteki, çok büyük bir felaket yaşadık gerçekten. O felaketteki ilk insani tepki ve ilişkilerin yumuşaması uzun vadede bizim ilişkilerimizin iyiye gideceği anlamına gelmiyor. Nitekim Avrupa ile olan ilişkilerimiz ya da Amerika ile olan ilişkilerimiz böyle olmadı, olmayacak da.
Ama afetin uluslararası ilişkileri bir etkileme noktası var değil mi hocam? Bunu sorayım ben size.
Yani ilişkide etkileme noktası var. Evet, etkileme noktası var. Mesela Ermenistan'la olduğu gibi Ermenistan'da hep bir fırsat kolluyorduk. İlişkilerimiz yumuşasın istiyorduk. Bu bir fırsat oldu. İlişkilerimizi yumuşattık. Yunanistan'da da böyle olabilir ama Yunanistan tek başına karar alamıyor. Yunanistan çok fazla Amerika'ya, Amerikan dış politikasına ve Avrupa Birliği'ne bağlı olduğu için bir türlü o şeyi geçemiyoruz, eşiğe geçemiyoruz. Suriye ile olabilir mesela. Suriye ile bu afetten dolayı ilişkilerimizi bir an önce rayına oturturuz. Yani hem Türkiye kamuoyu, iç kamuoyu hazır buna, hem Suriye kamuoyu hazır. Ama diğer Batı ülkeleriyle başka dinamikler var, onu söyleyemeyiz. Ya da Rusya ve Çin'le olan ilişkilerimizde farklı bir şey. Yani ilk o şeyi, ateşi yakmak için olumlu da kullanılabilir. Tam tersine Avrupa ve Amerika ile olduğumuz gibi bu niyete tabii çok bağlı. Olumsuza da gidebilir tabii ki.
Anlıyorum hocam. Peki hocam, bu doğal afetlerin birazcık dünyadan ve şeyden siyaseti etkileme açılarını size sorarak başlayayım o zaman. Nasıl etkiliyor sizin bakış açınızla? Ya bir siyasetçi bakış açısıyla diyeyim.
Yani dış politikasından diyorsunuz.
Doğru, evet hocam.
Dış politikası gibi mi? Daha çok dış politikasından söyleyeyim. Yani şimdi ben bir süredir tabii 2-3 haftadır takip ediyorum. Hem Batı medyasını takip ediyorum, hem Rusya medyasını, Çin medyasını takip ediyorum. Şöyle bir hayal kırıklığı var aslında Batı ile ilgili olarak. Daha önce de yaşadım bu hayal kırıklığını. 15 Temmuz'da yaşamıştım ki ben uzun yıllar Avrupa'da yaşadım, Amerika'da yaşadım. O yüzden orayı çok iyi bilirim. Yani tabii onların halklarından bağımsız bir şekilde, yani devletlerinin tepkisini söylemeye çalışıyorum. Maalesef çok fırsatçı bir tepki veriyorlar. Şöyle, bütün batı medyasını takip ettiğim zaman, işte Amerika'daki Washington Post, Foreign Policy, Wall Street Journal, bütün hepsine bakıyorsunuz. Avrupa Birliği'ndeki gazetelere de bakıyorsunuz. Onlara baktığınız zaman 10 birimlik bir yayın varsa bunun sadece 2 birimi depremzedeleri ve Türkiye'deki acılara yoğunlaşıyor. Geri kalan 8 birimi tamamen Türk iş politikası ile ilgili olarak, işte bu siyaseti nasıl etkileyecek, seçimleri nasıl etkileyecek, diktatörlük ne anlama gelecek, yardım yapacaksak bunların şartlı olması gerekiyor gibi, bu türü böyle fırsata çevirmeye çalışan bir dil var ve hepsi neredeyse aynı şekilde bahsediyor. Bunun Rusya'yı da ben çok yakın takip ediyorum. Rusya'da ya da Çin şeyine baktığınız zaman, basına baktığınız zaman, Ruslar tabii Batı'nın şu anda özellikle Ukrayna ile ilgili olan şeyi de, savaşla da ilgiliyorlar. Bir de şunu söylemek lazım tabii. Batı'daki analizlerin şeyi iki noktaya özellikle çok odaklanıyor. Bir tanesi Türkiye'nin işte Rusya'ya verdiği desteğin eskisi kadar güçlü olmayacağından dolayı Ukrayna savaşındaki işte Rusya'nın şeyinin başarısının etkilenebileceği, olumsuz etkilenebileceği yönünde. İkincisi de bu Türkiye'nin, evet, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki Türkiye'yi taviz verip onların üyeliklerini sağlamlaştırabileceği yönünde. Yani hep taviz yönünde. Tabii Rusya bunu görüyor ve Rusya kendi analizlerinde bunu yazıyor şehrinde, kendi basınında, yani Batı'nın 200'lüğünden bahsediyor ve Türkiye'nin bu konuda ne kadar ilkeli bir duruş sergilediğinin, çok zor durumda olsa da, şu anda çok zor durumda olsa da böyle bir taviz vermeyeceğini konusunda daha çok yoğunlaşıyor. İç politikaya hiç girmiyor. Ve bu arada Rusya da çok ciddi bir yardım yaptı bize. Bizim her ne kadar basınımızda baktığımız zaman Çin de aynı şekilde. Çin daha çok tabii Suriye'ye yardımlardan bahsediliyor. Ve Suriye'ye erken uyarı sistemi yerleştirebileceklerinden bahsediyor. Orada da yine ne Suriye'deki politikaya, yani iç politika, dış politika ya da iç politikayla ilgili herhangi bir yorumda bulunmuyor. Tabii bunun farklı dinamikleri var. Yani sadece nasıl söyleyeyim, hani Çin'in Türkiye'ye karışmak istememesi ya da Suriye konusuna çok karışmak istememesi gibi çok ilkeli bir dış politika, yani etik bir şey yorum yapmak istemiyorum. Ama yani çok, evet, yorumsuz olarak bunu böyle görebilirsiniz. O yüzden şöyle bir hayal kırıklığı var. Yani Batı ile ilgili hayal kırıklığı var. Türkiye bize mecbur kalsın ve biz dış yardım, bizden yardım isteme zorunluluğu doğsun ve biz bunu şartlı yapalım. Yani bunu hep yapıyorlar ve bunun artık yani düşüşe geçmiş bir batı imajı için doğru bir şey olmadığını göremiyorlar bir türlü.
Anlıyorum hocam. Yani bunu şöyle söyleme, mesela işte ne bileyim, biz biraz şey bir ülkeyiz sanırım, duygusal bir ülkeyiz ve duygularımızla biraz hareket ediyoruz. Duygularımızla hareket ederken ya bak bize ne güzel depremde şöyle şöyle şeyler yaptılar deyip biz kucaklamayı seviyoruz, ama anladığım kadarıyla bu atılan adımlar kalıcı adımlar olmuyor. Yani o ülkelerin kendi aralarındaki ilişkilerde, tabii dış ilişkilerden bahsediyoruz.
Yani şöyle, çok doğru söylüyorsunuz. Biz duygusal bir ülkeyiz ve duygusal bir ülkeyiz, ama bir taraftan da medya bu yapılan yardımların bir tarafının, yani Batı'nın yaptığı yardımlara çok odaklanıyor. Ya da biz bütün şeylerimizi, haber servislerimizi Batı'dan aldığımız için bu böyle oluyor. Ama diğer bir tarafı, işte bize yardım ediyorlar. Bize işte şöyle yardım ediyorlar derken, aslında size çok somut bir şey söyleyeyim ben. 300 milyonluk çok zengin dünyanın ikinci büyük ekonomik gücü olan Avrupa Birliği'nden bize gelen şey, yardım ne kadar biliyor musunuz? 85 milyon dolar. Ve bu 85 evet, milyon doların önemli bir kısmı bizim oradaki yaşayan Türklerden geliyor. Yani biz zannediyoruz ki Avrupa vatandaşlarından geliyor. Geliyordur mutlaka, ama tek başına, şöyle söyleyeyim, tek başına Çin hükümetinin verdiği 6 milyon dolar var mesela. Yani Avrupa Birliği'nin de böyle bir yardım yapması gerekiyordu ki böyle bir yardım gelmiyor. Kaldı ki bunların, dediğim gibi, yani bir beklentiyle ve bir şartla geliyor bize. Öbür taraftan mesela Amerika'nın yaptığı yardıma bakıyorsunuz, ya işte Blinken geldi, bir takım şartlarla geldi. Hiç yardım yapmalarına gerek yok bize. Bizden aldıkları, bizi parasını ödediğimiz daha doğrusu, F-35'lerin parasını verseler 1.4 milyar dolar, hiçbir şey vermelerine gerek yok.
Yani, yardımın kralı zaten olur diyorsunuz, evet.
Aynen, tabii ki. Tabii ki aynen öyle olur, ama şöyle bir şey, yani duygusal milletiz tamam, ama bu analizlerin çok objektif bir şekilde medya tarafından servis edilmesi gerekiyor. Tabii bu sizin sorumluluğunuz oluyor. Öbür tabii türlü zaten yani duygusal olmamızın ötesinde gerçekten çok büyük bir felaket yaşadık. Yani o kadar büyük bir felaket ki hepimizin benim şahsen, sizin eminim sizin, 7'den 70'ye hepimizin hayatını çok çok derinden etkileyen bir felaket yaşadık. Yani bu ortamda duygusal olmak mümkün değil. O yüzden nereden, kimden gelirse gelsin maddi manevi her türlü yardım bizi çok iyi hissettirir. Dolayısıyla gelen yardımları, mesela Rusya çok ciddi yardım yaptı. Rusya yardım ekipleri, ondan sonra parasal yardım. Ben çünkü Rus Dışişleri Bakanlığı'yla ya da buradaki Büyükelçilik'le yakın ilişki içindeyim. Ama onlar da kendileri şey yapıyorlar. Niye biz basında hiç bunlardan bahsedilmiyor diye. Onlar da muzarifler.
Hocam gerçekten müthiş bir toparlama oldu. En azından dış ilişkilerin bu anlamdaki değişimini sizden alabilmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz çok değerli bilgiler için.
Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
Saygılar sunarım efendim. Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Havva Kökarslan'dan bu konuları aldık. Şimdi efendim çok enteresan bir konuya sizlerle beraber girmek istiyoruz deprem konusunda. Hattımızda Sayın Adnan Doğan var. Merhabalar efendim.
Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim Adnan Bey. Adnan Bey, şimdi biz hep konuşuyoruz. Ne zaman deprem olsa binalarımızı güçlendirmek aklımıza geliyor. Ne zaman deprem olsa biz acaba bu binamız gerçekten sağlam mı diye düşünmek aklımıza geliyor. Ama siz bunu çok çok uzun zamandır düşünen mühendislerimizden birisiniz sanırım. Sizi hemen tanıyarak başlayalım efendim.
Ben Adnan Doğan, inşaat mühendisiyim. Yapı güçlendirme uzmanıyım. 99 depreminde de deprem bölgesinde güçlendirme projeleri yaptık. Devlet 500 tane inşaat mühendisini yetkilendirdi. Ben de onlardan bir tanesiyim. Tabii ondan sonra da biz depremden nasıl kurtulabiliriz diye çalışmalara girdim. Deprem %99 sönümleyen Deprem Fatih'e adını verdiğim projemi hayata geçirdim. Şu anda da üretime hazırız.
Deprem Fatih'i sismik bir izolatör değil mi efendim? Yanlış bilmiyorum ben.
Sismik izolatörün ötesi. Yani sismik izolatörler %15-20 gibi sönülüyorken Deprem Fatih'i %99'un üzerinde sönülüyor.
Peki izolatör ne demekle başlayalım efendim? Herkes aynı bilgi yüklüğüne sahip olabilsin diye.
Şimdi izolatör şu, izole etmek, yani soyutlamak, engellemek. Şimdi siz ses yalıtımı için izole yaparsınız, su yalıtımı için izole yaparsınız. Isı yalıtım için, yani soğuk sıcağı da geçirmemesi için yapınıza yalıtım yaparsınız. Deprem izolatörüne deprem kuvvetlerini belli bir oranda sönümlemek için veya da sönümleyebildiğiniz kadar yapıya tesirini sönümlemek için yapılan bir alet, bir mekanizma.
Evet. Peki bunu nasıl yapıyor efendim?
Şimdi şöyle, temelde binanın arasına yerleştiriyoruz bütün izolatörler ve bu temelde bir yer hareketleri başladığı zaman temel yerle birlikte hareket ederekten belli bir oranını sönümleyerekten geri kalanını yapıya veriyor. Ama deprem kuvvetinin tamamını vermemiş oluyor. Bir kısmını sönümleyerek, yani her izolatörü bu farklı. Deprem izolatörü %99'unu sönümlüyor. Yani yok ediyor. Yapıya %1'in altındasını veriyor.
Anlıyorum. Peki. Bunu şöyle sorayım. Şimdi dünyada bildiğim kadarıyla bazı izolatörler var. Hatta şu anda Türkiye'de kullanılanları da var. İşte bazı kent hastanelerinin altında gördük bunları. Sizin yaptığınız bunlardan ne anlamda farklı? Nasıl onların %15, %40 arası yaptığı şeyi siz %99 gibi çok iddialı bir rakamda yapabiliyorsunuz?
Tabii şöyle, şimdi ben buna başlarken diğer izolatörlerden haberim yoktu. Yani 23 yıllık proje, tamamen özgün bir tasarım. İlk haberim olmamış. Çünkü siz literatürü taradığınız zaman genellikle onlara bağlı kalıyorsunuz. Yani onu iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Benim haberim yoktu. Ben daha iyisini yaptım. Yani onlar sürtünmeyle çalışıyor diğer izolatörler. Tabii diğer izolatörlerde mühendise çok katkılar oluyor. Bugün şehir hastanelerinde evet, kullanılıyor. Başka istediği her yerde kullanılabilir. Yani onlar %15-20 sönümlüyor ama Deprem Fatih'de %99 sönümlüyor. Dahası da var. O diğer izolatörü 8-9 kattan fazla yapılara uygulanamıyor. Deprem Fatih'inde ise kat sınırlaması yok. İsterseniz 100 katlı bir binaya
yapın. Nasıl yapıyorsunuz bunu peki?
Efendim 23 yıllık proje. Yani,
tabii. Muhakkak da. Yani mesela işte onlar sağa sola sallanmayı daha azaltıyor da sizinki başka bir şey yapıyordur gibi bir teknik trik var mı acaba? Onu merak ettim.
Hiç sallanma yok efendim. Hiç sallanma yok. Temel yerle birlikte hareket ediyor. Yapıda hiçbir sarsıntı yok. Bütün testlerini yaptık. Hatta görsel medyada da Deprem Fatih diye girerseniz oradaki testlerde görebilirsiniz. Yapıda hiçbir sallanma yok.
Hiçbir yani sallanma yok.
Tabii kahvaltı yapmaya da yani deprem anında kahvaltınızı yapmaya devam edebilirsiniz. Yani yaşam kalitenizden bile bırak binanın hasar görmesini, yaşam kalitenizden de bir şey kaybetmesiniz.
Yani çok iddialı bir söylem bu. Kesinlikle. Gerçekten bunu başardınız, süper. Çok önemli bir şey bu. Peki efendim, bunu her binaya takmak mümkün müdür? Siz demin dediniz ki diğerleri 9-10 katlı binalarda limit olarak takılabiliyor. Ama ben her binaya takabiliyorum. Gerçekten de her bina bunu alabiliyor mu efendim? Buna takılabilir, uygulanabilir bir proje midir?
Bu şimdi zaten yeni yapılacak bir binaya zaten rahatlıkla kaç kat olursa olsun uygulanabiliyor. Bir de mevcut binalara, mevcut yapılara uygulayabiliyoruz. Yani şu anda yapılmış içinde oturduğunuz bina eğer ayrık nizamsa, yani bitişik nizamsa ikisini aynı anda uygulamak lazım. Ama binalar aynı ayrık nizamsa uygulanabiliyor. Kaç kat olması önemli değil. Bir kata da uyguluyorsunuz, 50 kata da uyguluyorsunuz, 100 katlı binayı da uygulayabiliyorsunuz.
Peki bu konuda efendim testleri, bildiğim kadarıyla patentleriniz var sizin. Bu konuda tabii, patentleri evet, ve testleri nerelerde yaptınız? Nasıl bir test sürecinden geçtiniz?
Efendim birçok üniversitede yaptık. En son işte Konya Teknik, Erciyes Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, yani Yıldız Teknik Üniversitesi, yapmadığımız üniversite kalmadı işin doğrusu. Çünkü sönümleme oranı çok yüksek olduğu için insanlar inanmak istemedi. Yani ben de son 5-6 yıldır insanlara bunu ikna etmeye çalıştım. Yani test etmediğimiz laboratuvar kalmadı, öyle söyleyeyim. Çok şükür insanları ikna edebildik.
Anlıyorum, anlıyorum. Peki binaya bunu nasıl taktığınızı anlatabilir misiniz efendim? Yani şimdi mesela şeyler var. Bakırköy'de ben gördüğüm binalar var. Oldukça yetersiz, deprem anında gerçekten de zor geçirecek. Depremi çok zor geçirecek. Hatta ayakta kalmayacağı neredeyse kesin gibi binalar. Bunları da takmak mümkün olabiliyor mu?
Şimdi ayrık olan, ayrık nizamdaki binalara takılabiliyor. Eğer iki tane bina birbirine yapışıksa, yani birbirine ayrık değilse, İkisine aynı anda yapıldığı zaman yapılabiliyor. Yani mevcut binaların dediğim gibi aylık nizamsa kaç yıllık bina olursa olsun yapılıyor. Ve kesinlikle faydası olur depremde. Çünkü deprem kuvvetlerini %99 bypass ediyor. Yani bu belki depremde ayakta kalmayacak binayı ayakta tutacaksınız. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Zemin katın altındaki kolonlara, binalarda birden fazla bodrum olabilir. Zemin katın hemen altındaki, yani giriş katının hemen altındaki kolona, bodruma girerekten orada kolonları mantoruyoruz. Yani 1,5-2 metre çapında büyütüyoruz yani kolonları. Ondan sonra tamam mantoladıktan sonra tek tek, yani kolonları askıya alarak, yani yapıyı askıya alarak büyük hidrolik kirkolarla, aynı kamyon kirkosunu daha üzerini düşünün, daha büyüğünü düşünün. Askıya alaraktan o kolonu kesip deprem fatihini oraya veya de izolatörü oraya yerleştiriyoruz. Ondan sonra diğer kolona geçiyorsunuz. Bütün kolonlar bitene kadar o izolatörlerin kilitlenmesi lazım. Yani görev yapmaması lazım. Niye? Yarısını yaptınız, yarısını yapmadınız. O anda deprem oldu. Yıkılmayacak binayı da yıkarsınız. Onun için bütün izolatörlerin hepsi takılıp bittikten sonra aynı anda hepsini açmak lazım. Ondan sonra görevini rahatlığı yapar.
Yani siz anlatırken benim gözümün önüne şöyle bir şey geliyor. Aynı kamyon tekerini değiştirirken yaptığımız gibi, kamyonu hani kriko ile ayağa kaldırır gibi, havaya kaldırır gibi, siz binayı havaya kaldırıp alttaki kolonları mantolıyorsunuz ve altına izolatörler koyuyorsunuz, değil mi efendim?
Kesinlikle öyle oluyor. Tabii biz lastik çiviyi daha hassas yapmamız lazım.
Ben abartıyorum tabii biraz. Hani evet. Şey yapıyorum.
Aynen mantık öyle. Evet. Kriko askıya alıyorsunuz ve lastiği değiştiriyorsunuz ve lastik takıyorsunuz.
Peki efendim, özellikle şunu sormak istiyorum size. Şimdi yakınlarımın oturduğu evlerde de böyle bir şeyler oldu ve insanlar dediler ki hani binayı sağlamlaştırmak için 6 ila 8 ay arası binadan çıkmanız gerekiyor. Sizin tarafta böyle bir şey var mı ya da ne kadar uzun süre?
Hayır, izolatörü koymak gerekiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki bu işi bilen insanların, tecrübeli inşaat mühendislerinin, tecrübeli makine mühendislerinin bu işte görev alması lazım. Yani dikkatli yapmak lazım. İnsanlar 6-8 ay arasında değil de benim şu andaki deprem Fatih'inde uygulayacağımız yerlerde şunu yapmayı düşünüyorum. Üniversitedeki işte partnerin üniversitelerimiz de var, çalıştığımız kıymetli hocalarımız. Benim aklımdan geçen işte sabahleyin izolatörü yerleştirmeye başladığı an insanları binasından çıkarmak, yani gün boyunca. Ondan sonra orada izolatörleri takabildiğine kadar, yani bir günde 2 izolatör, 3 izolatör kaç tane taktıysa, oradaki ekip çıktıktan sonra da insanlar tekrar evine girecek, orada evinde dinlenecek, yatacak. Yani arkadaşlar içinde devam edecek. Bitene kadar işte diyelim ki bu bir ay, iki ay sürdü. Bu şekilde yani evini terk etmeyecek. Sadece gündüzleri çıkacaklar. O da bir tedbir amaçlı. Orada bir kaza olabilir, bir sıkıntı olabilir. Yani bina yıkılırsa yıkılsın ama insanlara bir şey olmasın.
Ya yine de insanlara fazla umut vermemek adına ben size şunu sormak istiyorum efendim. Hani binanın kendi iç kolonları sağlıklı değilse ya da temeli sağlam değilse, sağlıklı değilse herhalde sizin işiniz birkaç kat zorlaşacaktır değil mi?
Efendim şimdi Türkiye'de öyle binalar var ki kamyon geçiyor yıkılıyor. Tabii ki öyle bir binayı yani çok eskiyse biz de bakacağız yani her binaya bunu iş yapıyoruz diye uygulatmayacağız. Öyle bir sorunun altına zaten giremeyiz. Şimdi o binaları yıkıp yapsınlar. Zaten zeminleri çok kötüyse bu zamana kadar ayakta durdurlar. Niye? Çünkü deprem Fatih binanın üstünü koruduğu zaman koruduğu kadar temelin binanın altındaki zemini de koruyor. Niye? Deprem anında yüke eşit geldiği için bir gerilme yığılması oluşturmuyor. O, yani temelin altında koruyor. Ümit verin insanlara. Ama yani 40-50 yıllık binalar var veya da çok imalatı çok kötü binalar var. Bunlar kesinlikle yıkıp yapsınlar. Onu hiç şey yapmasınlar, beklemesinler. Çünkü bir el ele özellikle Marmara bölgesinde. Tabii deprem Türkiye'nin Naci Görür hocam diyor ki kardeşim işte müneccimlik yapmayın. Yani deprem Türkiye'nin bir gerçeği. Türkiye'nin her yerinde olur. Her an olabilir. Bir an önce diyor yapılarımızı mukavemet hale getirmeliyiz. Önlemini almalıyız diyor.
Peki son olarak size şunu sormak istiyorum efendim. Bunun maliyet unsuru nasıldır? Yani tamam çok güzel bir şey söylüyorsunuz ama hani bir apartman dikme parası kadar para vermek durumu söz konusuysa herhalde zorlanır herkes. Sizin tarafta bu iş nasıl doğru?
Yok efendim. Yok efendim. Bu %10'u geçmez. %6-7 oranında. Yani bunu sanki pahalıymış gibi kamuoyuna sunup izolatörleri burada yap uygulanmaz bir şey. Öyle bir şey yok ki yani. Şöyle söyleyeyim. 100 metrekarelik dairenin yani daireyi düşünün siz sıfır bir binada. Eğer yeni yapıyorsanız 50-60 bin lira ilave maliyet getirecek. Bakın. Yeni yapıyorsanız 100 metre. Niye? Çünkü Murat Kurum Bey Sayın Bakanımız bir analiz yaptırdı. İstedi yapılmasını. Konya Teknik Üniversitesi'ne yaptık. %55 ve %80 sönümleme oranına göre %80 de yapıda yani karkas sistemi dediğimiz betonarme sisteminde %40 tasarruf yapıyor deprem Fatih'i. Bu ne demek?
Anladım.
Yani 3500 lira ise %40 neye gelir bunun? İşte 1400 lira. Zaten deprem Fatih'in fiyatı bir metrekarede 1400 liraya gelmiyor. Daha altında.
Peki yani, mevcut bir binaysa efendim? Bu maliyetler nereye geliyor?
Mevcut binada neye geliyor? Mevcut binada diyelim ki işte metrekare fiyatı 1200-1300 liraysa bir işte 1500 liraya geliyor. Montajı da var. Şimdi orada tabii tasarruf edemiyorsunuz. Çünkü artık içinde demir beton alamazsınız binanın.
Tabii.
Orada da 1500 lira gibi metrekare fiyatı koyabiliriz. Mevcut binalarda. Bir de montaj maliyeti var. Montaj maliyetiyle birlikte 1500 lira toplam metrekare maliyetini yani 100 metrekareniz daireniz varsa bunu 150 bin lira gibi uygulayabilirsiniz.
Peki siz şu anda bütün İstanbul'u yapalım deseniz üretime hazır mısınız?
Efendim deprem Fatih'ini yapabilecek. Şu anda ben 3 tane fabrikayla anlaştım. Kendi fabrikamı Yozgat Boğazcan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'ne 50 bin metrekare arsa tahsis ettiler. Oraya başlıyorum yeni fabrika yapmak için. Ama Konya'da, Kayseri'de ve Gebze'de 3 tane fabrikayla anlaştım. Muhtemelen 5-6 gün sonra üretime başlayacağız biz. Bunu yapabilecek Türkiye'de en az 1500 tane fabrika var. Yani bütün Türkiye'ye yetecek üretimi yapabiliriz.
Anlıyorum. Efendim hayırlı olsun diyelim. Sizinle biz konuşmaya devam edeceğiz belli ki. Bu bir ön görüşmemiz olsun. Ben sizi tekrar yayın almak istiyorum önümüzdeki günlerde.
Türk milletini bilinçlendirelim. Niye? Çünkü bir Marmara depremi, Türkiye'nin her tarafındaki her insan bizim için kıymetlidir ama bir Marmara depremi Türkiye Cumhuriyeti'nin beka sorunudur.
Evet.
Ulusal egemenlik sorunudur.
Maalesef efendim. Yani çok teşekkür ediyorum efendim verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için. Çok sağ olun.
Yaygınlaşması lazım. Başka türlü depremde yani binanın sıfır yapsanız bile bina kırılıyor. Bina hasar görüyor.
Doğru efendim. Vallahi inşallah hasarsız böylesi akıllı çözümlerle hep birlikte el birliğiyle bu depremleri atlatabiliriz. Çok sağ olun verdiğiniz değerli bilgiler için Sayın Adnan
Doğan. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
Saygılar sunarım efendim. Çok sağ olun. Evet efendim, yani hepimiz bu şeylerin peşinden koşuyoruz. Türkiye'den böyle bir şeylerin çıkması mükemmel olur. Dört gözle Adnan Bey'i takip edeceğim, Adnan Doğan'ı takip edeceğim ve bu Deprem Fatihi projesini de size sık sık gelişimlerini aktarmak istiyorum. Şimdi efendim hemen bir girişimi sizlerle tanıştırmak istiyorum. Hattımızda Sayın Bionay'ın kurucu ortağı Sayın Ümit Yaşar Usta var. Merhabalar efendim.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ederim. Hemen Bionay'ı tanıyarak başlayalım mı efendim?
Tabii ki. Bionay firmamız elektronik kimlik doğrulama çözümleri sunan bir firmamız. Evet. İçişleri Bakanlığı ve Nüfus İşleri Vatandaş Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirdiği bir firmamız. Bildiğiniz gibi 2017 yılından beri artık yeni çiftli kimlik kartları dağıtılıyor ve yaklaşık 80 milyona yakın vatandaşımıza bu kartlar ulaştırılmış durumda.
Evet,
fakat
evet.
Bu çiftli kimlik kartlarını şu anda aynı eski nüfus cüzdanları gibi hani gözle kontrol ederek bu kişiye mi ait, bu gerçek mi, sahte mi diye bu şekilde doğrulama yapılıyor. Halbuki bu kartlarımızda bir üzerinde çip var. Aynı kredi kartlarında olduğu gibi çipten pin özelliği var. Ayrıca bu kimlik kartlarında aynı zamanda da kart sahibine ait parmak izi verileri de direkt çipin üzerinde bulunuyor. Yani önümüzdeki dönemde bunların artık elektronik olarak daha güvenli bir şekilde doğrulanması söz konusu. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığımızın ilgili yönetmelikleri çıkartıldı. 2021 yılında belli kurumlarda, işte Tapu Genel Müdürlüğümüzde, Ziraat Bankası'nda, noterlerimizde pilot çalışmalar yapıldı. Farklı şehirlerde bu cihazlar...
Ne kadar zamandır yapılıyor bu pilot çalışmalar demiştiniz efendim?
Pilot çalışmaları aslında oldukça uzun sürdü. Yani yaygın senaryolar test edildi. Farklı bölgelerde testler yapıldı. Bir yandan da kimlik kartlarının dağıtım süreci devam etti. Şu anda işte 80 milyona ulaştı ama halen belki bir 10 milyon kart daha dağıtılacaktır önümüzdeki yıl içerisinde. Dolayısıyla evet. Bu pilotların da başarıları gözlemlendi. Yani kimlik doğrulama sayıları, başarım oranları nasıl, bunlara bakıldı. Bu uygulamadaki varsa sıkıntılara giderilmeye çalışıldı. Ve en sonunda da 2022 yılından başlayarak artık bu kurumların kullanımına başladı. Şu an Türkiye'de Ziraat Bankası İstanbul, Ankara ve İzmir şubelerinde kullanımına başladı bu cihazların. Benzer bir şekilde Tapu Genel Müdürlüğümüz 973 Tapu Müdürlüğü'nde yani tüm Türkiye çapında bu cihazları kullanıyor. Burada da yönetmeliğe uygun olarak aslında kolay anlaşılması açısından nasıl çipli kredi kartlarını doğrulamak için POS cihazları, yazar kasa cihazlarımız var. Burada da bu kimlik doğrulama cihazları, biyometrik kimlik doğrulama cihazları söz konusu. Bunlar da gene Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü tarafından standartları belirlenmiş, TSE tarafından yayınlanmış ve yerli üreticiler başta olmak üzere burada çözüm geliştirmek isteyen firmaların takdirine sunulmuş. Dolayısıyla yatırım yapmak isteyen firmalar da bu cihazları geliştirebiliyorlar, üretebiliyorlar. Bu alanda da aslında Ziraat Bankası ve Tapu Müdürlüğümüz arasında bu işin öncülüğünü yaptı. Şu anda Tapu Müdürlüklerinde günde 10 bin, 20 bin başarılı parmak izi kimlik doğrulama yapılıyor. Burada amacımız ne olduğunu da kısaca özetlemek isterim. Aslında hem kart sahibi vatandaşın kendisini korumaya yönelik, yani başkası o vatandaş adına gidip Tapu Müdürlüğü'nde herhangi bir işlem yapamasın sahte bir kimlikle, ya da çokça basında duyduğumuz dublör kullanımı var. Size benzeyen bir kişi sahte bir kimlikle herhangi bir lokasyonda kimlik doğrulaması yaptırarak, çünkü şu anda biliyorsunuz kimlikleri sadece gözle kontrol ediyorlar. Üzerindeki fotoğraf o kişiye benziyor mu ona bakıyorlar. Daha sonra da işte belki fotokopisini çekip ya da tarayarak bir de kişisel verileri de aslında gereksiz bir şekilde almış oluyorlar. Daha sonrasında işleme başlıyorlar. Şimdi bu,
yani bizim o verdiğimiz parmak izleri neden aldıklarını bilmediğimiz parmak izleri sanırım bundan sonra işlev kazanacak ve bir işe yarayacak diye anladım sizin anlattıklarınızdan.
Evet, kesinlikle. Şu anda zaten eğer sizde de bir çiftli kimlik kart varsa onun içerisinde sizin parmak iziniz var. Ama bu parmak izini okumak ve doğrulamak için de nüfus işlerinden onay almış özel cihazlar gerekiyor. Yani sertifikasyonları geçmiş, TSE onayından geçmiş cihazlar gerekiyor. Bu cihazlar da kurcalamaya karşı güvenlikli. Yani bu cihazlar aynı POS cihazları gibi sağda solda birisi bulup da bunu açayım, üzerinde bir işlem yapayım ya da üzerindeki yazılımı değiştireyim derse bu cihazlar bunlara bağlayıp kendini kilitliyor. Dolayısıyla şu anda hani Ziraat ve Tapu'da başlayan bu çalışmanın önümüzdeki dönemde noterlerde, işte sınav merkezlerinde, SGK hastanelerde, belki asayiş güvenlik güçlerinde, belediyelerde, Adalet Bakanlığı, çok farklı noktalarda bu cihazların kullanıldığını göreceğiz. Belki abonelik merkezlerinde.
Çünkü... Peki kimlik kartı şart mıdır efendim? Yani eğer bu kimlik kartı zaten şeye tanımlıysa biz sadece parmak izi vererek geçemez miyiz?
Şimdi buradaki en kritik konu aslında parmak izinin herhangi bir veri tabanından, bir merkezden doğrulanmaması. Yani sizin kimlik kartınızın...
Çipin içindeki parmak izine bakarak mı yapıyor bunu?
Evet. Çünkü amaç şu, sizin kişisel verileriniz herhangi bir yere gönderilmiyor. Yani bugüne kadar kimlik doğrulama dediğimiz zaman genelde ne yapıyorlar? Bir merkezden bir şeyi eşleştirmeye çalışıyorlar. Yani belki doğum yerinizi, doğum tarihinizi, anne kızlık soyadınızı, bir şeyinizi alıp işte kimlik kartındaki verilere bakıp, işte fotoğrafa bakıp, yani siz gerçekten bu kişi misiniz, bunu anlamaya çalışıyorlar. Bu artık biraz eskide kalmış bir yöntem. Yani artık merkezi bir sorgulama, doğrulama yerine tamamen çevrim dışı bu cihazlarda doğrulama yapılacak. Yine bu cihazların içerisinde de nüfus işlerinin üretmiş olduğu kripto kartları var. Yani sizin bu cihaz üzerinde bir kimlik doğrulama yaptığınız dair bir kanıt oluşturan ve bu kanıtı da ilgili kimlik doğrulama merkezlerine, kimlik doğrulama sunucularına gönderen, orada doğrulayıp bunları arşivleyen, yani herhangi bir anlaşmazlık durumunda, yani mesela birisi gitti sizin adınıza işte noterde bir şirket kurdu ya da bir araç satışı gerçekleşti ve siz olmadığınızı, başkası yaptığını iddia ediyorsunuz. Şu anda ne oluyor? İşte o fotokopiden ıslak imza size mi ait değil mi gibi bir takım süreçler yaşıyorsunuz. Halbuki artık bu elektronik kimlik doğrulama sistemi sayesinde, yani bu kişinin siz olduğunuz çok daha kesin bir şekilde kanıtlanacak. Parmak izi de aslında sizin fiziken o noktada, o gün o saatte o noktada olduğunuzu ve bir onay verdiğiniz, yani bir nevi biyometrik onay verdiğinizi bir ispatı oluyor, bir kanıtı oluyor. Dolayısıyla da bundan sonraki süreçte işlemlerin daha güvenilir yapılması sağlanacak. Tabii bu vatandaşları koruduğu kadar kurumları da koruyan bir şey. Yani sonuçta
kesinlikle canım. Bankalar bundan muzdarip, işte sizin söylediğiniz gibi tapu daireleri bundan muzdarip. Gerçekten de şimdiye kadar neden olmadı dediğimiz birçok şeyi bir araya getirmişsiniz. Sayın Ümit Yaşar Usta, gerçekten tebrik ediyorum sizi. Ve bunun her ileriye doğru adım attığında bunları tekrar tekrar sizinle konuşalım isterim efendim.
İnşallah. Bu bionay firmamız da aslında bu hem çözümleri sağlayan hem de bunu bir hizmet sağlayıcı olarak sunan bir firmamız. Dolayısıyla şu anda da başta noterlerimiz, belediyeler olmak üzere bu cihazları Biona üzerinden temin edip burada kimlik doğrulama işlemlerini yapabiliyorlar. Ve bu kimlik doğrulama verileri de kanıt olarak elektronik imzalı bir şekilde saklanıyor. Dolayısıyla da burada noterler daha güvenilir bir işlem yapılıyor. Hem noter kendini koruyor hem de o noterde işlem yapan vatandaş da kendini koruyor. Yani şundan emin oluyor. Oraya.
Belki bundan sonra online noterler de devreye girebilir mi? Biz evden çıkmadan tık tık bir şeylere basabilir miyiz acaba?
Ya aslında bu yavaş yavaş bu tarafa doğru da gidebilir. Çünkü bu cihazlar yaygınlaştıkça, yani bu cihazların işte PTT şubelerinden, işte banka şubelerinden, GSM operatörler her noktada olduğunu düşünün. Hani bugün POS cihazları gibi olduğunu düşünün. Siz bugün kredi kartıyla ödeme yaparken herhangi bir POS cihazına gidip çifem piline işlem yapabiliyorsunuz. Benzer bir şekilde aslında bu cihazlar yaygınlaştıkça da o noktalarda siz kimlik doğrulama yapabilirsiniz. Başka kurumlar adına da kimlik doğrulama yapabilirsiniz. Yine bu çözümün sağlamış olduğu bir avantaj da gene BTK'nın çıkartmış olduğu yönetmelikle beraber artık bu kimliklere uzaktan elektronik imza yüklenebilecek. Biliyorsunuz elektronik imza da 2004'ten beri aslında yasal olarak var. Maalesef yaygınlaşması sadece işte 2 milyon 3 milyon insanımıza erişebilmiş durumda aktif olarak. Fakat şimdi bu yeni çözümle herkes e-imza sahibi de olabilecek. Yani siz kimliğinizde uzaktan bir e-imza yükleyebilirsiniz. Hatta o noktada dokümanları elektronik olarak imzalayabilirsiniz. Bu da bir nevi hem güvenliği arttıracak, hem işlemleri dijitalleştiren hem de kağıt israfını ortadan kaldıran bir uygulama getirecek.
Birçok alandan farklı bize yenilikler ve kolaylıklar sağladınız. Efendim çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için size.
Teşekkür ederiz.
Bionay'ın kurucu ortağı Ümit Yaşar Usta, çok sağ olun efendim. Evet efendim, yani güzel, hayatımızı böyle kolaylaştıralım ama hayatımızın aslında olması gereken alanlarında olması gereken şeylerin neden gerçekten olup olmadığını araştıran bir gazeteci tanıdığımız var. Sayın Füsun Nebil attığımızda şimdi. Füsun Hanım'la depremin başından beri özellikle telekomünikasyon alanında çok fazla sohbet ettik. İstedim ki bu sohbetleri, Füsun Hanım'ın yaptığı araştırmaları siz de kulak misafiri olun. Merhabalar Füsun Hanım.
Merhabalar Serhat.
Merhaba. Füsun Hanım, gerçekten de çok fazla konuştuk sizinle. Neden telekomünikasyon dünyası depreme vermesi gereken tepkiyi vermedi diye bilmiyorum. Siz de bu konuda zaten hemen devreye girdiniz ve bildiğim kadarıyla 3 GSM operatörüne de sorular gönderdiniz ve cevaplar aldınız değil mi efendim?
Evet, 22'şer soru gönderdim. BTK'ya da gönderdim bu arada 25 tane. Turkcell'e 2 farklı sual vardı bu 22'nin üzerine. Dronecell ve hibrit bir jeneratörden bahsediyorlar daha uzun süreli. Hepsini cevap olarak aldık ama Serhat, seninle yıllardır, aylardır deprem öncesi, deprem sırasında konuştuğumuz tek bir neden çok önemli: fiber altyapı. Yani bu depremde de gördüğümüz en önemli sorun fiber altyapı. Şimdi yaptığım röportajlarda bölgedeki, deprem bölgesindeki 11 ilde fiber az olduğu için baz istasyonlarının radyo linklerle bağlı olduğunu gördüm. Bu radyo linkler malum birbirini görmesi gereken baz istasyonlar. Bir bina arada yıkıldı mı çoğu işlevsiz hale geçiyor. Zaten işte 1200 tane yıkılmış bölgede, 3300'den Turkcell için söylüyorum. Diğerleri de benzer sayılar. Aşağı yukarı 3'te 1 diyebiliriz. Bölgedeki baz istasyonlarının 3'te 1'i. Ancak operatörlerin bize anlattığı farklı bir şey daha var. Bizim de hesaba katmadığımız. O da bölgedeki yakıt sıkıntısı, enerji sıkıntısı. Yani baz istasyonlarının bazılarının hala çalışır durumdayken yakıtları olmadığı ya da işte elektrik kesik olduğu için bunların çalışamaz hale geldiği, bazılarının jeneratörlerinin alındığı, yani yine enkaz kaldırmada kullanmak kötü niyetle değil, iyi niyetle, ama sonuçta onu aldığınız anda baz istasyonu çalışamaz hale geliyor. Bu tür bir problem de var. Bütün bunlar bir araya gelince gördüğün gibi haberleşme zorlaştı bölgede. Ama temel neden, hep başta da söylediğim gibi, senin de yıllardır konuştuğumuz konu: fiber altyapı eksik.
Peki bölgelerde fiber altyapı bildiğim kadarıyla hani Gaziantep'te fena değildi fiber altyapı, ama her 11 ilde de çok iyi fiber var demek yanlış olur. Ha, İstanbul gibi çok iyi bir bölgede de fiber ne kadar iyi, onu da ayrıca tartışmak lazım değil mi efendim?
Yani toplamda 4-5 milyon kilometre fiber iyi bir bağlantı için diyorduk. 11. kalkınma planına bakarsan ki 2019-2023 arasını kapsıyor. Yani bu sene bir hedefe ulaşılması gerekirdi. 1 milyon kilometre fiber gibi mütevazi bir hedef var. Onu bile yakalayamamışız. 498 bin kilometreden bahsediliyor.
Yani mütevazının bile yarısından aşağıdayız biz şu anda. Nefeci. Peki fiber olsaydı sizce daha iyi olur muydu deprem sırasında? Yani en azından şu aksaklıklar yaşanmaz mıydı?
Yani Serhat, fiber artı birden fazla şebeke. Yani bir de böyle bir problem var çünkü. Türkiye'nin hani mobil baz istasyonlarında biliyorsun bir takım kerameti kendinden menkul gazeteciler çıkıp işte baz istasyonu paylaşımı olmadığı için falan gibi saçma sapan yorumlar yaptılar biliyorsun. Baz istasyonu paylaşımı evet bir problem Türkiye'de. Neden? Çünkü aynı yere 3 tane birden baz istasyonu yapılıyor. Hem Vodafone, hem Turkcell, hem Türk Telekom yapıyor. Ama üçü birden yapıldığında tasarruf düşünülmüyor. Fakat sabit şebeke deyince tasarruf diye başlıyorlar. Yani bu ne periz, bu ne lahana turşusu, işte durumumuz ortada. Baz istasyonlarının, yani telekom sektörü hep konuşuyoruz ya, sahipsiz. BTK diye bir kurum kurulmuş 2000 yılında. O kurum hem zaten liyakatsız yöneticilerle dolu, içi yani istisnaları var mutlaka, onları şey tutuyorum, ve bunlar sektörü yönetmek yerine istihbarat yapmakla uğraşıyorlar veya site kapatmakla uğraşıyorlar. Hani bölgenin deprem olduğunu herkes söylüyordu Serhat. Naci Görür değil sadece. AFAD da söylüyor. Bilmem İYİ Parti'nin genç il başkanı o da söylemiş. Bir sürü insan burada bir deprem olacağını biliyor. Ama hiçbir önlem alınmamış. Haberleşme yani ben inşaatı falan kastetmiyorum. Sadece haberleşmeyi söylüyorum. Haberleşmeye bak. Haberleşme bugün olan olayı getirmiş işte sonucu.
Yani inşaat alanında mevcut şeyleri yerine getirmeyip fecaat, felaketler yaşadığımız anlamda yine aynı şeyi telekomünikasyon alanında da yaşadık ve yaşayacağız gibi de gözüküyor bundan sonra. Mesela Türkcell'le siz konuşurken drone sel konusunu gündeme getirdiniz mi Füsun Hanım?
Tabii ama önce şunu söylemek istiyorum.
Lütfen.
Bunu bütün vatandaşlara, kullanıcılara söylemek istiyorum. Şimdi yıllardır sen de yazıyorsun bu konuları, ben de yazıyorum, konuşuyoruz yıllardır. İnsanlar bu herhalde bunun ucu bana dokunmaz diye düşünüyor. Ama bak depremde enkaz altındaki insanların telefon, cep telefonuna ihtiyaçları oldu. Yani bu alandaki bu saçmalıkları hep birlikte dile getirmemiz, ben haberleşmemi istiyorum, ben fiberimi istiyorum diye bağırmamız lazım. Bağırmadığımız zaman ucu buraya kadar geliyor. Anneniz enkaz altında kalıyor, çocuğunuz kalıyor. Allah korusun ya. Yani korkunç bir şey. Dronsel'den önce bir de şeyi söyleyelim. Yani İstanbul depremi içinde herkese telsiz şey yapıyorum. Bunu 2019 depreminde de yazmıştım. Telsiz kullanmaya başlayın. Telsiz alın.
Evet. Evet. Yani telsiz konusu evet.
Evet.
Ama o da regüle bir alan değil mi? Yani her isteyen de her istediği telsizi kullanamıyor.
Ama amatör bazlı olanlar o kadar problem değil. Yani eğer sistem kuracaksan öyle bir şeyler gerekiyor. Şimdi gelelim drone sel konusuna. Valla drone sel konusu işin aslı şöyleydi. O dönem Kaan Terzioğlu CEO'ydu. Kaan Terzioğlu da işte ben geldim bak Türkcell ne kadar teknolojik oldu filan hatırlarsan yani projesi vardı. Sen beni aramıştın hatta.
Evet ya evet.
Böyle
evet,
böyle
evet.
Arama motoru yapmışlar bu nasıl olur olabilir mi diye. Biliyorsun Microsoft'un Bing'ini almışlar üzerine yeni elbise giydirmişler yani diye. Ama yani olabilir fakat bunu yerli ve milli diye sunmaları bir fecaatti. Aynı şekilde Dronsel'de reklamına bak. Muhteşem bir şey ama öyle bir şey yok. Algı yaratmak.
Öyle bir şey olmadığını zaten Türcell de genel müdür seviyesinde söyledi. Size de söylemişlerdir muhtemelen. Peki şimdi mesela İstanbul depremi nasıl olacak dediğimizde tamam biz İstanbul depremine hazırız dediklerinde biz nasıl inanacağız buna? Yani aynı drone seri için söyledikleri gibi ya aslında prototip olarak hazırdık biz derlerse ne yapacağız onu bilmiyorum.
Şimdi Serhat baştan beri söylediğim sürekli söylediğim bir laf var. Geçen gün İlber Ortay İlber Hoca da şey söyledi.
Evet.
Bu GSM operatörlerini işte cezalandırmak lazım. O zaman da aynı şeyi söyledim. 2019'da da yani. Bu konu bir operatörün tek başına çözeceği bir konu değil. Bu bir strateji ve vizyon. Şimdi adamlar diyorlar ki biz sağlam bina hangisi bilmiyoruz. Yani adamın elinde tapusu varsa ha bu sağlamdır herhalde deyip onun üzerine koyuyoruz. Bu verileri istiyoruz işte bakanlıklardan alamıyoruz diyor. Buralarda gidip
baz istasyonu dikmek diye, istiyorsunuz değil mi bunu?
Evet sağlam şimdi şunu bir baştan konuşalım. Sadece tower'larla yani kule şeklindeki baz istasyonlarıyla haberleşme yürüyemez. Onlar genel haberleşme için ama bölgesel olduğu zaman evlerin üzerine koymak gerekiyor. Şimdi arkadaşlar diyorlar ki biz sağlam olsun diye kamu binalarına koymak istiyoruz. Mesela işte adalet saraylarına koymak istiyoruz.
Evet.
Veya valiliklere evet. Koymak istiyoruz. Belediye binalarına koymak istiyoruz. Ama işte savcı adalet binasında savcı aman katiyen sağlık mağlık diyor. Yani şu bir dönem Doğan Medya'nın ortaya attığı Kara Mehmet'i zora sokmak için ortaya attığı baz istasyonu ve sağlık saçmalığı bugün hala sürüyor. Bunu anlatamıyoruz. Seninle de program yapmıştık, hatırla, Profesör Tunay'a Bey'le.
Evet.
Yani
evet,
sağlık konusunu kendisine sormuştuk. Şimdi baz istasyonu ne kadar uzağa giderse sizin kulağınıza dayadığınız telefon o kadar fazla enerji harcıyor. Ve depremde Allah korusun enkaz altındaysanız piliniz o kadar çabuk bitiyor. Yani bunları düşünmek lazım. Herkes bir şeyleri duyuyor, arkasından sorgulamadan gidiyor. Baz istasyonları eğer cep telefonlarıyla konuşacaksak, hayatımızda cep telefonu diye bir şey varsa baz istasyonu olmak zorunda. Baz istasyonunun güvenlik kıstasları var. Dikkat edecekseniz buna edin. Ne kadar mesafede, size dönük mü, binanıza dönük mü, içinde yangın dedektörü var mı? Bunlara bakmanız lazım. Öncelik bunlarda. Ama onun yerine ezbere bir şekilde kanser yapıyormuş diye başlıyorlar. Anlatabiliyor muyum?
Bu yüzden de işte belki de depremde konuşamayacağız. Depremde iletişim kuramayacağız belki de bu yüzden. Peki Füsun Hanım, siz 3 operatörle de hani 22'şer soruluk bir şey yaptınız. Röportajlar serisi yaptınız. Bunu Türk.com'da yayınlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Sizin aldığınız izlenim nasıl? İstanbul depreminden biz çıkabilir miyiz?
Valla şu anda eksik, onu söyleyeyim. Bu 3 operatörden Vodafone neredeyse 4-5 soruya cevap verdi, gerisine vermedi. Türk Telekom da kendi bir bilgi notu hazırlamış, onu gönderdi. Bir tek Turkcell yaklaşık 15 kişilik bir ekiple 2,5 saate yakın teke tek tüm sorulara cevap verdi. Hatta çok sinirli bir toplantıydı Serhat. Yani tabii ki bir sürü şeyi, kötü noktayı onları bulduğumuz için onlara sorduk. Aslında Vodafone'a da soruyoruz, Türk Telekom'a da soruyoruz. Hatta Türk Telekom'a daha sinirle soruyoruz. Bütün bunları sorduğumuzda ellerinden geldiğince cevapladılar. Her konuda aynı fikirde miyiz? Hayır, değiliz. Bazı şeyler söyledikleri beni tatmin etmedi. Ama şunu söyleyeyim, bu konu operatörlerin konusu değil sadece. Bu konu BTK'nın ve hükümetin konusu ve BTK ve hükümet bunu yönetmiyor. Umurunda bile değil. Onların tek beklentisi bu sektörden aldıkları vergiler. Onun dışında bu sektörle ilgilenmiyorlar. Halbuki işte hayatlarımızı etkileyecek bir durum söz konusu. Şimdi 4 tane madde saydı Turkcellciler. Bir tanesi şu. Derhal haberleşme kritik altyapı ilan edilmelidir. Aslında 2013'te buldum, kritik altyapı da ilan edilmiş. Fakat diyorlar ki biz orada şeye gitmek için uğraşırken baz istasyonu oraya öncelik verilmiyor. Öncelik akaryakıt şirketlerine, enerji şirketlerine verildi. Ama haberleşmeye öncelik verilmedi. Bunu anlamaları lazım. İki, demin saydığım gibi bu baz istasyonları konusunda tamamen mentalite değişmek zorunda. Bence vatandaş bu depremde bunu da anlamış olmalı artık. Üç, güvenlik sağlanmamış. Yani baz istasyonlarının, haberleşme kulelerinin etrafında güvenlik sağlanmak zorunda. Jeneratörlerinin alındığını söylüyor. Yani siz haberleşme yapmaya çalışıyorsunuz. Ama haberleşemiyorsunuz çünkü kullandığınız baz istasyonundaki jeneratörü birileri almış. Son olarak da bu temini kendilerine ait enerji sistemi istiyorlar. Yani şehrin enerjisi kesilse de bizim enerjimiz, kendi yarattığımız enerji sürmeli diyorlar. Yani bütün bunların ele alınacağı bir şey lazım, toplantı lazım. Bunu dediğim gibi BTK'nın, inşallah İstanbul Belediyesi yapar bunu da İstanbul depreminde daha rahat oluruz. Korkmayız bu kadar.
Yani ben sizin anlattıklarınızdan birazcık zorlanacakmışız gibi geliyor bana. Yani o şeyi aldım.
%100 onu söyleyeyim, %100. Yani şu andaki durumda biz haberleşme açısından, binayı söylemiyorum, o benim konum değil, ama haberleşme açısından
biz depreme İstanbul'da hazır değiliz. Başka yerde de değiliz ha. İstanbul'da dediğime bakma.
Tabii. Yani hani İstanbul'dayız diye İstanbul diye konuşuyoruz, evet, ama başka illerde hazır olduğunu düşünmüyorum. Hüseyin Hanımcığım, o zaman bir başka programda sizinle beraber hazır olmak için neler yapmamız gerektiğini konuşalım. Ne dersiniz?
Tamam, olur. Her zaman konuşuyoruz. İnşallah birilerinin kulağında kalıyordur.
İnşallah. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz çok değerli bilgiler için. Saygılar sunuyorum. Evet. Türk İnternet Kom'un kurucusu ve gazeteci Füsun Nebil'le konuştuk efendim. Yani sık sık konuşuyoruz. Kendisiyle sık sık bir araya getiriyorum sizleri de. Bu konuları sık sık dile getirmeye devam edeceğiz. Çünkü telekomünikasyon konusu hala hazırda devletin atmadığı adımlar yüzünden çok kötü bir yerde. Nokta. Bu tartışmaya açık değil. Efendim, ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya varlıkları üzerinden. Bunu söyledikten sonra güzel bir şarkıyla veda edelim istiyorum. Haftaya siz böyle şey başlayın, moraller yukarıda başlasın istiyorum. Together We're Strong. Hep beraber daha güçlüyüz şarkısıyla sizlere veda edelim. Hoşça kalın. A great man once said, winter never fails to turn into spring. And though we're so different, you and I, when we're together, even the cold of December feels like the middle of May. Disagree. No need to lie. I only know when we are apart. I only live with half a heart. I need your hand to play my part. Together we're strong. We can go wrong. And now we know just what to do. And how we get our meaning through. We're only one. Same as mine, but when we're together, we can make them all come true.